Ayrım 9. Ayrım 10. Ayrım 11. Ayrım 12. Ayrım 13. Ayrım 14. Ayrım 15. Ayrım 16. Ayrım 17. Ayrım 18. Ayrım 19.
6. Çok hücreliye sıçrayış. Şimdi yeniden uzun uzadıya açıklamalar yaptığımız bu bölümün ardından doğa tarihini anlatmaya bir süre için ara verdiğimiz yere dönüp kronolojik gelişmeyi izlemeye koyulalım. Canlı hücrelerin beklenmedik çevre değişmelerine nasıl uyum sağladıkları sorusu bizi söz konusu kaçamak bölümü gerçekleştirmeye itmişti. Çevredeki beklenmedik değişmenin ilk somut örneği yeryüzü atmosferinde ilk kez ortaya çıkan oksijenin hücreleri tehdit unsuru oluşturmasıydı. Ama aynı olay hücrelerin daha önceki besin krizini de güneş ışığını kullanarak aşmalarını sağlamıştı. Kendilerinden daha büyük hücreler tarafından yutulan uzmanlaşmış bakteriler, öteki adıyla mitokondriler, içinde yer aldıkları büyük hücrelere atmosferdeki yeni gazla yani oksijenle baş edebilip onu kullanma yeteneğini kazandırmışlardı. Günümüze kadar yeryüzündeki soluyan bütün canlıların bu işi yapmasını sağlayan organizmalar mitokondrilerdir. Hayat onların sayesinde başlangıçta zehir etkisi yapmış gazdan sadece kurtulmakla kalmamış, aynı zamanda bu gazı kendi yararına kullanmayı becerebilmiştir. Bugün bize hayat veren ve onsuz yaşamanın düşünülemeyeceği oksijen gazının başlangıçtan beri yeryüzünde hayatın oluşması için oynaya geldiği birbirine tamamen zıt iki rolü düşünmeden edemiyoruz. Bir zamanların bu ölümcül gazı bize hayatın kaçınılmaz biçimde ortaya çıktığı ve tutunmak zorunda kaldığı doğa çevrede uyum adına hangi dönüşümlerin üstesinden geldiğini göstermekte kalmayıp bizzat biz insanların da bu uyum sağlama adımlarının birer ürünü olduğumuzu apaçık göstermektedir. Bu gaz hayatın ortaya çıkması anlamındaki kaçınılmazlığın bir simgesi sayılabileceği gibi hayatın doğal çevreyi ve ortama uyum sağlamasının ne ölçüde radikal ve kaçınılmaz bir adım olduğunu da etkileyici bir şekilde göz önüne sermektedir. Ama aynı gelişmeler bu uyumun sadece zorunluluğunu değil aynı zamanda kusursuzluğunu da göstermektedir. Öyle ya, başlangıçta hayat için ölümcül olan bir gaz, çevreye uyum sağlama edimlerinin ürünü olan canlılardan biri olan insanın bilincinde bir zaman sonra hayat soluğunun simgesine dönüşmüştür. Gerçekten de doğal çevreyi ve ortama uyum sağlama süreçlerinin karakterini bundan iyi gösterecek bir örnek az bulunur. Buraya kadar çok karmaşık uyum sağlama süreçlerinin beraberlerinde getirdikleri sorunları da tartışmış, mutasyonların hazırladıkları olanaklar arasından evrimi destekleyecek olanları seçip ayıklayan faaliyetlerin, başka deyişle mutasyonla seleksiyonun birlikte oluşturdukları mekanizmanın ortama uyum sağlamayı gerçekleştiren mekanizma olduğunu görmüştük. Rastlantıların cömertçe sundukları olanaklar arasından çevreyi ve çevre değişimlerinin amacına uygun az sayıdaki olanağın değerlendirilmesiyle oluşan kağıtın varyasyonları, belli bir canlı türüne hiçbir zaman uzun süre dengede kalmayan çevrede, dolayısıyla dünyada ayakta kalma ve varlığını sürdürme şansını artıracak esneklikler kazandırırlar. İnsana her defasında istediği kadar inanılmaz gibi gelsin, görünürde bu kadar basit bir mekanizmanın var olan yaşama biçimlerinin o zengin çeşitliliğini, yeni ve değişik türlerini ortaya çıkaran ve kimi zamanda bunları yeryüzünden silip yok eden süreçleri düzenlemeye yetip de arttığından bugün artık kimsenin şüphesi kalmamıştır. Varoluşumuzun romanı diyebileceğim Biz Bu Evrenin Çocukları kitabımda evrimin burada anlattığımız mutasyon ve ayıklama süreçlerine olan sımsıkı bağımlılığını çok daha ayrıntılı bir şekilde ele almış ve son astronomi ve jeoloji bulgularının da ışığında uzaydan gelen etkilerin yeryüzündeki canlıların tarz ve biçimlerini ne boyutlarda belirleyip bir anlamda kozmik evrenin bu dünyaya ne ölçüde müdahale ettiğini göstermiştim. Burada bu mekanizmaya değinmekle yetineceğiz. Bu mekanizma aynı zamanda yeryüzündeki canlı biçimlerinin zenginliğini ve çeşitliliğini açıkladığı gibi gene aynı mekanizma bütün elverişli koşulları kendi üzerinde toplamış tek bir optimal canlı biçiminden gezegenimizin niçin yoksun olduğunu da anlamamızı sağlar. Doğal çevreyi ve ortamı özgü koşullar ve özellikler hem çok zengin hem de çeşitli olduklarından, bunlara karşılık gelebilecek kadar çok sayıdaki hayat biçimi ve canlılık işlevi de bu koşulların amaç ve işlevlerine uygun düşme, dolayısıyla da kendilerini gerçekleştirebilme şansına kavuşmuşlardır. Anlayacağımız doğal çevre, kendi çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan biyolojik bir dünyayı da peşi sıra getirir. Ama çevre kendi başına var olmayıp gittikçe artan ölçüde kendi ürünü olarak yorumladığımız hayatın da damgasını yemekten kurtulamaz. Tek tek organizmalar açısından bakıldığında her bir organizma gene ötekinin doğal çevresinin bir öğesi, dolayısıyla çevresi sayılacağından ortaya bir tür çevre organizma diyaloğu biçiminde bir etki çıkacaktır. O bismek bilmeyen hayatı hazırlayıcı çağların ardından ortaya çıkan bu yeni aşamada sözünü ettiğimiz doğal çevre organizma karşılıklı etkileşimi ile birlikte hayat birden patlayarak yayılmaya başlamıştır. Hayatın öne alınmaz bir hızla gezegen yüzeyine dağılmak üzere gelip dayandığı bu start noktası, bundan 1 milyar yıl kadar gerilerde bir yerde, çekirdekli, işlevlerine ve faaliyetlerine göre uzmanlaşmış organellere sahip, yüksek düzeydeki hücrelerin gelişmelerini tamamladıkları bir aşamanın sonunda yer alır. Bu aşamada gelişmenin tarihi yepyeni bir platoya taşınmıştır artık. Akıllara durgunluk verecek kadar uzun bir süre sayabileceğimiz 2 milyar yıl boyunca gelişme işi iyice ağırdan almış, bu arada ne bulanımlar ne felaketler eksik olmuştur. Bunlardan daha önce söz etmiştik. Gerçi hayat öyle hiçbir ön hazırlık olmaksızın tepeden ilmi bir biçimde gezegenin gündemine girmiş değildi. Birbiri ardından gelen, halka halka eklemlenen gelişmelerin oluşturduğu zincirin görece nihai halkalarından biri olarak ortaya çıkmıştı. Ama gene de yoluna devam edebilmesi için öylesine fazla yeni etmeni, öylesine yeni karmaşık süreçlere ihtiyaç vardı ki gelişme bunları hazırlamak için elini ne kadar çabuk tutarsa tutsun 2 milyar yılı göze almak zorundaydı. Önceki bunalımlardan her biri gelişmenin sonunu getirdi getirecek nitelikteydi. Hayatın yok olma olasılığının bunalımlarla birlikte her defasında yeniden ortaya çıkmış olduğunu tahmin etmek güç olmamalı. Yok olmayı önlemek için gerekli uyumları sağlatacak mutasyonların hayal gücü, bu konudaki sayısız örnekten biri olan Lederberg'in bakteri deneylerinden de belli olduğu gibi alabildiğine geniş olmakla birlikte kesinlikle sınırsız değildi. Öyle olmasaydı dinozorlar bugün hala aramızda yaşıyor olurlardı. Dolayısıyla ilk ilkel hücreler milyonlarca yıl içinde binbir zahmetli abiyotik yoldan yavaş yavaş kurulmayı öğrenen büyük molekülleri ve biyopolimerleri, o çağlarda dünyada başka besin kaynağı bulunmadığından ister istemez tek besin kaynağı olarak değerlendirmeye kalkışınca hayatın bu ilk adımları da sonun başlangıcına doğru hızla sürüklenmeye başlamamış mıydı? Kloroplastların, şu Işık yutucuların tam zamanında ortaya çıkıp duruma müdahale etmeleriyle gezegenin karşı karşıya kaldığı en büyük felaketlerden biri de son anda önlenmiş oluyordu. Ama bu kez de kimyasal bir süreç olan fotosentez işlemlerinin atık ürünü öteki deyişle kaçınılmaz sonucu olarak oksijen ortaya çıkmış ve yeryüzü atmosferini istila etmeye başlamıştı. Hayatın evrimi bir kez daha çıkmaz bir sokağa doğru sürükleniyordu ki bu kez de oksijeni enerji kaynağı olarak kullanma yeteneğiyle donanmış mitokondriler imdada yetiştiler. Bir hastalıkta ateşin seyir grafiğinde görülen iniş çıkışları andırır hareketlerle 2 milyar yıl sürmüş bir gelişmedir bu. Üstelik bu süre içinde gelişmeyi öyle ya da böyle etkilemiş ve hayatın aşmak zorunda kalmış olduğu tehlikelerden çok azını tanıdığımızdan da hiç kuşkumuz olmasın. Daha sonra hücrelerin bölünüp çoğalmaları sırasında da benzer engeller ve aşmazlar ortaya çıkmış olmalıdır. Organizmaların çoğalma yeteneklerine kavuşmasına ve mutasyon mekanizmasının devreye girebilecek kadar gelişip kusursuzlaşmasına kadar da 1 milyar yılın aşılmış olması, karşılaşılmış olası güçlükler hakkında bir fikir vermeye yeter. Ancak tüm engellere karşın, ardı arkası kesilmeyen bunalımların ve yeterli donanıma sahip olmadıkları için uyum sağlama zorunluluğuna ayak uyduramayan sayısız hücre tipinin kitleler halinde tarih sahnesinden çekilmesinin ardından yepyeni bir denge aşamasına ulaşılmıştı. Gezegenin doğuşundan yaklaşık 4 milyar yıl sonra bu gezegende Artık hayatın önlenmez biçimde kök salacağı kesinleşmişti. Dünya denizlerinde sayısız minik hücre çoğalmak için adeta yarışıyorlardı artık. Bunların her biri belli bir işlevi yerine getirme konusunda tam bir uzmandı. Söz gelimi kloroplastlar bundan böyle besin kıtlığı diye bir şeyin olmayacağının garantisiydiler. Mitokondriler hayatın bizzat ürettiği oksijen gazının enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlamaktaydılar. Bu enerji kendinden önceki çağların besin kaynaklarıyla karşılaştırılmayacak üstünlüklere sahipti. Dolayısıyla o zamana kadarki biyolojik faaliyetlerin tümünü gölgede bırakan olanak ve gelişmelere yol açmıştı. Gene kılı kırk yaran bir çekirdek bölünme mekanizması, milyonlarca yıl boyunca çevreye uyum sağlama çabalarının ürünü olan deneyimleri, güvenilir bir biçimde bir sonraki kuşağa aktarmanın olanaklarını gerçekleştirmekteydi. Yeryüzünün o dönemlerdeki fiziksel ve kimyasal koşulları, bu bölünme mekanizmasının kusursuz işlemesini engelleyip, deneyimleri depolayan DNA molekülünün bölünüp kendini ikiye katlaması sırasında mutlak kusursuz bir kopya oluşturulmasına olanak tanımaktaydı. Bir yandan yer kabuğundaki radyoaktif elemanların parçalanmalarından kaynaklanan, bir yandan da doğrudan uzaydan, özellikle de samanyolundan gelen radyoaktif ışınları, hücre çekirdeklerindeki DNA molekülü üzerinde çok küçük de olsa farklılaşmalara yol açmaktaydı. Bu da söz konusu moleküllerin iletmekle yükümlü oldukları enformasyonun anlamında keyfi ve küçük değişikliklerin ortaya çıkması demekti. Böylece mutasyon dediğimiz olay ortaya çıktı. Mutasyonlar ile çevre arasında başlayan karşılıklı etkileşim, biyolojik evrim dediğimiz süreci de gerçek anlamda başlatmış oluyordu. Burada yeri gelmişken dilimizde evrim sözcüğüyle karşıladığımız evolution olayının sadece canlı biyolojik alem ile ilintili olduğu ya da ilk kez biyolojik süreçlerle birlikte bunlarla eş anlamlı olarak ortaya çıktığı yanılgısından kurtulmamız gerektiğini söyleyelim. Birinci kitaptan da anımsayacağımız gibi daha biyopolimerlerin abiyotik, cansız yoldan ortaya çıkmaları sırasında, yani canlı hücrelerin gezegenimizin sahnesinde görünmesinden milyonlarca yıl önce evrimin ayıklama, seçme ilkesi de iş başındaydı. İlk yeryüzünün sunduğu bütün o sayısız kimyasal bileşim arasından o günün koşullarına göre daha dayanıklı ve dengeli olanlar daha başlangıçtan itibaren ötekilerine göre daha avantajlı duruma gelip birikmeye ve hayatın yapı taşlarını oluşturmaya başladılar. Söz gelimi nükleik asitler ile amino asitler ötekilerine göre daha tercih edilir konuma gelirlerken bunda ilk kitapta uzun uzun açıkladığımız urey efektinin payı büyüktü. Bu sayede gelişme de İleriye doğru bir yön tutturdu. O ilk atmosferin ve yeryüzünün kendine özgü koşulları, keyfi biçimde gelişigüzel ve rastlantı sonucu ortaya çıkmış kimyasal bileşimler arasından birkaçını uyum sağlamış bileşimler olarak seçmiş, böylece başlangıcın kimyasal kaosu da yerini karakteristik bir düzene ve nispi bir dengeye bırakmıştı. Yeri gelmişken doğal çevrenin radyoaktif ışınların etkisine maruz kalması olayının ömrümüzün uzunluğuyla da bir ilintisi olabileceğini, başka deyişle yeryüzünün ve uzayın bir çevre olarak biz insanların organik ömrünün sınırlarını çizdiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. 20 ya da 500 değil de ortalama 70-80 yıl yaşıyor olmamız, söz konusu dünyasal ve uzaysal kökenli radyoaktif ışınlamanın yoğunluğuna bağlı olarak organizmada ortaya çıkmış olan mutasyonların yoğunluk oranıyla ilintilidir. Vücut dokularımızı, bu dokuları oluşturan hücrelerin sürekli bölünmeleri sayesinde yenilediğimizi biliyoruz. Radyoaktif ışınlamanın söz konusu hücrelerin tam da bölünüp çoğalmaları evrelerine rast gelmiş etkilerinin milyonlarca yıl boyunca üst üste gele gele yol açtıkları bozukluklar birike birike sonunda hücrelerin ve bunların oluşturdukları dokuların işleyişini ve faaliyetlerini belli ölçülerde ve yönde etkilemişlerdir. Bu etkilemenin yaşlanmamızla ilintili olduğunu gösteren sayısız belirti bulunmaktadır ortada. Kuşkusuz sırf bu yüzden yaşlanıyor değiliz. Öte yandan tür bireylerinin ömrünü belirleyen etmen aynı zamanda bireyin özel kuşağına bağlı olarak kalıtsaldır. Bu anlamda aynı türün bireylerinin yaşama süreleri farklı farklı olur. Ama öte yandan tek tek tür bireylerinin ömrünü belirleyen bu kalıtsal faktör de gene evrim süresince büyük olasılıkla radyoaktif ışınlarda belirlenmiştir. Gerçekten de bir türün kuşağının ömrü ile, yani o türün bireylerinin ömür uzunluğu beklentileri ile gene o türün yaşaya geldiği mutasyon miktarı arasında biyolojik ilişkiler bulunmaktadır. Bir türün hayatta kalabilmesi için büyük olasılıkla optimal bir mutasyon oranının varlığı şarttır. Anlayacağımız, sınırın belli bir oranda altında kalan mutasyonlar, türün gelişmesini olanaksızlaştırırken, bu optimal sınırı aşan mutasyonlar da bu kez türün çevreye uyum sağlama başarısını engelleyebilir. Mutasyonlar ile çevre arasında kurulan bu karşılıklı etkileşim ilkesinde, hayat belli bir kolaylığın da önünü açarak, geleceğe yönelik olanakların çerçevesinin iyice genişleyip bütün bir gezegen yüzeyini kapsamasını sağlamıştır. Bu gelişmeler de gene bundan 1 milyar yıl önce atmosferin içindeki payı bugünkünün çok altında olan oksijenin birikmesiyle ilintiliydi. Gene de oksijen daha o dönemde bile sadece yeni enerji kaynağı olarak büyük bir önem taşımakla kalmıyor, aynı zamanda sayıları az da olsa kimi hücreler hayatlarını okyanus sularının son derece sınırlı bir tabakasını sıkıştırarak sürdürebiliyorlardı. 50 ya da 100 metrenin altındaki derinliklere, o zamanki hücrelerin henüz yeterince gelişmiş olması olanaksız fotosentez faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yetecek kadar güneş ışığı ulaşmamaktaydı. Öte yandan güneşin parçalayıcı mor ötesi ışınları yüzünden hassas hücreler 5-10 metreden daha az derinliklere yaklaşamıyordu. Ama işte oksijenin çok etkili bir mor ötesi ışın şemsiyesi olma özelliği bu tehlikeli ışının etkisini Handi ise yoğa indirmeye yetiyordu. İşte bu gelişmelerle birlikte ilk kez gezegenin bütün yüzeyi işin içine karalar da dahil olmak üzere gerçekten de hayatın emrine amade duruma geliyordu. Ne var ki değişik nedenlerden ötürü hayat önceleri sadece su yüzeyleriyle yetinmek zorunda kalacak ve toprağa atlamak için bir 500 milyon yılın geçmesini bekleyecekti. Dolayısıyla da hayatın karalarda da gelişebilmesi olasılığı o dönemde kuramsal bir olasılık olmaktan öteye geçmeyecekti. Bütün bunların sonucunda kabaca söyleyecek olursak insanın içini rahatlatacak her şeyin güvence altına alındığı bir durum görüntüsü ortaya çıkmıştı diyebiliriz. Hayat kök salmış, tutunmuştu. Gezegene yerleşmiş, yeryüzünü kendine yurt edinmiş ve ondan itibaren gezegenin ayrılmaz bir parçasına dönüşmüştü. Bu durumda iyi bakıldığında şaşılacak olan yan, büyük bir şans eseri atlatılmış olan onca tehlike ve engele rağmen işin buralara kadar varabilmiş olması değil, bu aşamada takılıp kalmamış olmasıdır. Gelişmenin çok önceki aşamalarından birinde de evrende ince bulutlar halinde yayılmış hidrojen atomlarının karşılıklı kütle çekimleri nedeniyle topaklaşıp kendi iç basınçları sayesinde kor gibi yanan yıldızların doğmasına ve ışıl ışıl parlamasına yol açtıklarını ama işin bununla da kalmayıp söz konusu yıldızların merkezlerinde kimi hidrojen atomlarının eriyip birleşerek gittikçe daha ağır atomların doğmasına olanak sağladıklarını, bu sayede de kendilerine özgü özellikler ve olanaklarla donanmış ve o zamana kadar evrende var olmamış bir sürü yeni elementin ortaya çıktığını söyledikten sonra gelişmenin mantığını gözden geçirmiştik. Evrenin tarihinin hidrojen atomundan ibaret ilk yıldızların doğup doğup battıkları, bitmeyen bir tek düze süreçten ibaret kalmayıp hidrojen atomunun dönüşümlerinden oluşmuş elementlerin zenginliğine dayalı bir hayatın öyküsünü kurmak üzere bu noktadan öteye niçin geçtiği sorusuna verilecek mantıklı bir yanıtımız bulunmamaktadır. Bu sorunun karşılığını hiçbir zaman bulamayacağız. İşin buralardan öteye geçmiş olması gelişmeye yeni ve umulmadık ufuklar açan başka elementlerin varlıklarını dönüşüm yeteneği olan hidrojene bu ilk maddeye borçlu olmaları hep biz insanlar için gizemli ve yanısız kalacak bir alanın gerçekliklerini oluşturacak olaylardır. Hidrojen atomu nedir, nereden gelmektedir, kökü nerelere dayanmaktadır, niçin ve nasıl öteki elementlere dönüşme yeteneğiyle donanmıştır, taşıdığı özelliklerin kaynağı nedir türünden sorular beyhude sorulardır. Bütün bu olgular bizler için başlangıcın önünden geldiklerinden bilim onlarla ilintili aklı başında anlamlı sorular soracak durumda değildir. Aynı şekilde doğa yasalarının nedenleri ya da zamanın kökenine ilişkin sorular da havada kalmaya mahkumdur. İşte burada karşımıza çok somut, elle tutulur gerçeklerin gözümüze soktukları, inkar edilmez bir olgu çıkmaktadır. Bunun altını ne kadar çizsek azdır aslında. Gerçekliği yaşantımıza kattığımız ve hakkında bilimsel sorular sorabildiğimiz olan, var olan her şeyi kapsamamaktadır. Göründüğü kadarıyla dinsel ve felsefi alandan gelen bir ön yargı, bu alanın bilimin kapsamı dışında kalan bir alan olduğu gerçeğini zaten bizzat modern doğa biliminin ortaya koyduğunu tekrar tekrar belirtmeye, bizi ister istemez zorlamaktadır. Felsefenin ve metafiziğin varsayabileceği ya da var olmalıdır diyebileceği bir alanı modern doğa bilimi dürte dürte gözümüze sokmaktadır. Gelişmenin nasıl olup da o aşamada durmadığına şaşırdığımız bir başka adım daha bulunmaktadır. Hidrojen atomunun tepkilerine benzer tepkilerle gelişmenin daha üst basamaklarında ortaya çıkıp bizleri şaşırtan bir adımdır bu. Hidrojen atomunun yıldızların merkezinde pişmesiyle ortaya 91 element çıkmıştı. Ama bu, evrenin bundan böyle sadece bu 91 elementin zenginliğiyle yetineceği anlamına da gelmemekteydi. Yepyeni özellikler taşıyan bu tezler, hem kendi aralarında hem de kökenleri olan hidrojen ile birleşerek sınırlarını kavrayamayacağımız ölçeklerde ama bugüne kadar tüketilmeyen bir zenginlikte farklı ve değişik bileşimler ortaya koyma eğilimi taşımaktaydı. Böyle bir gelişme de ne zorunluydu ne de önceden kestirilebilir nitelikteydi. Dolayısıyla neden böyle oldu sorusuna getirilecek bir açıklama burada da bulunmamaktadır. İşin buralara varmış olması da açıklayamayacağımız ve öylece benimsemek zorunda olduğumuz olgulara bir yenisini eklemiştir o kadar. Yeniden konumuza dönecek olursak, farklı işlevlerde uzmanlaşmış ilk hücrelerin bu aşamadan itibaren ortak yaşama ilkesince bir araya geldiklerini görüyoruz. Bu gelişmelerin üzerinde etraflıca durmuştuk. Bu aşamada olup bitenlerin de gene belli bir ilkeye göre gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Gelişim ulaştığı her yeni aşamada yeni organizasyonlar kurma yoluna giderken daha önce attığı adımlarda başarılı oldukları görülen ve kendilerini kanıtlamış olanaklara el atmakta, bir kez ortaya çıkmış bir olanı bir ikinci kez yeni baştan yaratamamaktadır. Yeri gelmişken bu tür bir değerlendirmenin kesinlikle bir açıklamanın yerini tutmayacağını, yaptığımızın o zaman olup biteni bir anlamda tanımlayarak daha anlaşılır hale getirmek olduğunu belirtelim. Yaklaşık 1 milyar yıl geride yatan, sözünü ettiğimiz hayatın nispi bir dengeye ve güvenceye kavuşması aşamasında da o zamana kadar gelişmede kendini ele veren ilkeleri yakalamak mümkündür. Okyanuslarda adeta hayat kaynıyor, karmaşık organizasyonlarıyla o zamana kadarki gelişmelerin doruğunu temsil eden tek hücreliler hayatın taşıyıcısı olma onurunu elde tutuyorlardı. Hayat ve doğal çevre sayısız bunalım ve felaketin eşiğinden döndükten sonra ahenkli bir dengenin içinde birbirlerine uyumlanmış, sakinleşip durulmuşlardı. Gelişmenin bu iş buraya kadar diyebilme olasılığını önleyecek mantıklı hiçbir karşı argüman bulunmamaktadır ortalıkta. Bugün bile olup biteni değerlendirebilecek onca bilgiye sahipken işin o aşamada orada takılıp kalmayıp yoluna devam etmesine gerektirmiş olabilecek herhangi bir neden öne sürebilir. Hayatın arada durup kalmaması, onca milyar yıl içinde onca zahmetle ulaşılmış olanın bir kez daha aşılması için şu zorunluluk vardı diyebilir miyiz? Bütün bunlara da kimsenin verebileceği bir yanıt yoktur. Bildiğimiz tek şey daha önce sık sık olmuş bir şeyin bir kez daha tekrarlanmış olduğudur. Bu karmaşık hücreler kısa bir süre sonra yeryüzü sahnesine yepyeni bir ilkeye sokmayı başarmakla yani madde özümseme süreçlerini gerçekleştirebilecek çok yönlü maddi yapıları ortaya çıkarmakla kalmamış, kendi aralarında da birleşme yeteneğini gerçekleştirerek yepyeni bir adım atmışlardır. Gelişmenin bu aşamasında böyle bir adımın sonucunda elbette ilk çok hücreli canlıların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktı. Bu birleşme adımının canlılar için hangi muazzam olanakları getirdiğini anlatmak zor olması gerekir. Ama bu kolaylık olup bitenin hayranlık verici ve harika niteliğini de unutturmamalıdır. Çünkü bunları kavrayabilmemizin yöntemsel kolaylığı başlangıçtan bu yana süregelen gelişmeye verilmiş hazır bir gelişme olarak betimleyebilmemizde aranmalıdır. Gelişmenin bu aşamaya kadar hazırlığa geldiği malzemeyi değerlendirip onunla oynamak pek zor değildi. Onun için bu duruma bakıp da bu hazır malzemenin bu hale gelene kadar hangi karmaşık, insanın hayal gücünü fersah fersah aşıcı süreçlerin oluşturduğu bir tarihin ürünü olduğunu gene de göz önünde tutmalıyız. Bir araya gelme, birleşme ve çoğalma terimleriyle ifade etmeye çalıştığımız bu yeni adımda söz konusu kavramları sözcüğün düz anlamıyla yorumlamazsak gelişmiş tek hücrelilerden çok hücreli organizmalara geçiş aşamasının da yeryüzündeki hayatın tarihi bakımından olağanüstü önemli olan bu geçiş adımının da anlaşılması zor olmayacaktır. İlk çok hücreliler büyük bir olasılıkla tıpkı bugüne kadar uzana gelen bütün öteki çok hücreli organizmalar gibi tek tek varlıklarını sürdüren hücrelerin sözcüğün bildik anlamıyla çoğalmalarının sonucu değildir. Yüksek düzeyde gelişmiş hiçbir canlı organizma bu yoldan oluşmaz. Hepimizin bildiği gibi çoğalma daha çok genellikle yumurta hücresi adını verdiğimiz bir ilk hücrenin bölünmeye başlaması ve bu bölünmenin devam etmesiyle ortaya çıkan hücrelerin, tek hücrelerin o milyonlarca yıl süren gelişmelerinde gördüğümüzün aksine ayrılıp gitmek yerine yerlerinde kalmaları anlamına gelmektedir. Bütün bulgular bundan yaklaşık 1 milyar yıl önce de ilk ilkel çok hücrelerin ortaya çıkışı sırasında aynı durumun söz konusu olduğunu göstermektedir. Bugün bile hala rastlanabilen, sözünü ettiğimiz bölünme ve bölündükten sonra yumurta hücresinden kopmama durumunu koruyan, bu tek hücreliden çok hücreliye geçiş aşaması özelliklerini hala taşıyan organizmalar, birçok kanıt arasından verebileceğimiz tipik örneği oluşturmaktadır. Bakterilerin ve kimi ilkel alglerin, o arkaik, ilkel çekirdeksiz hücrelerin günümüzde yaşayan temsilcileri olmaları ve gene günümüzde bildiğimiz gibi, muhafazakar bir tarzda tek hücreli bir yaşama tarzına sımsıkı sarılmış, yüksek düzeyde gelişmiş tek hücrelerin hala varlıklarını korumalarının yanı sıra, üçüncü bir öbekte gelişmeleri, yukarıda sözüne ettiğimiz geçiş aşamasında tıkanıp kalmış, bu milyonlarca yıl sürmüş olması gereken evreden nasıl öteye geçememiş organizmaların bugün bile yaşıyor olmaları bize paha biçilmez kanıtlar sunmaktadır. Kendilerini meydana getiren hücrelerin çekirdeklerindeki DNA molekülleri söz konusu aşamaya kadar elde edilmiş deneyimleri depolamış ve bu sadık tutumunu milyonlarca yıl koruyarak başka deyişle gelişmeyi bu aşamada dondurarak kuşaktan kuşağa atlayıp bu şaşırtıcı durumun günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.